Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya Anlamla Yaşamak programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben deniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam psikiyatrist Hasan Turan Karatepe var.
Hayırlı akşamlar.
Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Geçen hafta sabrı konuşmuştuk. Bu hafta da aslında biraz bu konuyla ilintili olarak umudu ve umutsuzluğu konuşalım.
Evet.
Ne anlama geliyor? Umutlu olmak ne demek, umutsuz olmak ne demek? Psikiyatri ve psikolojinin penceresinden. Umutlu olmak gerçekçi olmamak mıdır? Gerçeklere sırtını dönmek midir? Umut etmek sadece gelecek güzel günlerin hayalini kurmak mıdır? Hı. Özellikle bu zor günlerde gerçekten bir imtihanın içinden geçiyoruz. Yeniden vaka sayılarımız oldukça arttı. Tüm dünyada evet. Olduğu gibi bizde de öyle. Dünyada da ilk sıralardayız. Umutsuzluk yaygın görünen bir şeye dönüştü.
Evet.
Hani geçmiş programlarda da konuşmuştuk. Pandeminin başlarında insanlarda bir kaygı ön plandaydı sanki. Yoğun bir kaygı, endişe, bilinmeyen evet. bir şeyle karşı karşıyaydık. Ama son zamanlarda sanki bir umutsuzluğa, bir bunaltıya dönüşmüş durumdaydı diye bir yorumunuz vardı. Bu meseleyi de umut ve umutsuzluğu da bu çerçeveden de bir yeniden bir ele alsak ne dersiniz? Bu sorulara nasıl cevap verir psikiyatri ve psikoloji?
Evet, bugünlerde hepimiz benzer duyguları yaşıyoruz bu meseleyle ilgili. Bunu konuşmak o yüzden iyi gelecek. Herhalde hepimiz de hem işimizle ilgili olarak hem de dünyanın ve Türkiye'nin genel gidişatıyla ilgili olarak bugünlerde sık sık uyanan duygu umutsuzluk olsa gerek. Ben de hastanede çalışan biri olarak son zamanlardaki son 2 hafta 3 hafta içindeki vakaların artışı ile birlikte doktor arkadaşların, hemşire arkadaşların yüzündeki o kaygıyı çok net görüyordum. Şimdi yoğun bakımların da yavaş yavaş dolması ile birlikte bu kaygı biraz umutsuzluğa da evrildi. Hepimiz bugünlerde bu içimizi kemiren zavallı duygunun esiri haline gelme riski altındayız. Bunu bu yüzden konuşmak önemli olacak. Nasıl umut ederiz? Umutsuzluk nedir? Sabırla nasıl bir ilintisi var bunun? Umutlu olmak bana ne vaat eder? Beni nereye götürür? Umutsuzluk bana ne vaat ediyor, nereye götürüyor? Aslında bu meselede birinci önemi taşıyan şey bu iki soru olsa gerek. Bir kere umutlu olmak ya da bir şey olmak, yani bir duyguyu taşımak meselesini bir konuşmak lazım.
Evet.
Umutlu olmak, umutsuz olmaktan ziyade. Çünkü bahsettiğimiz şey bir duygu. Ve yaratılan her fenomen gibi, her varlık gibi bu dünyada her yaratılanın bir ömrü var. Doğuyor, büyüyor, kendini gösteriyor. Sonra etkisi azalıyor, yaşlanıyor ve kayboluyor. Sonra bir daha doğuyor, bir daha başka bir şekilde. Yani bu dünyadaki bütün canlılar için de böyle, bütün yaratılmış unsurlar için de böyle. Duygu da böyle bir şeye sahip, gidişata sahip. Her türlü duygu için bunu söyleyebiliriz. Ortada yokken onu doğuran şartlar kendini gösterdiğinde ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Sonra yüksek bir yere çıkıyor bu duygunun yoğunluğu. Daha sonra da azalıyor. Şimdi umut da böyle bir şey, sevgi de böyle bir şey, mutluluk da böyle bir şey. Umutsuzluk da böyle, karamsarlık da böyle. Şimdi burada aslında benim kişi olarak bu sürece çok fazla müdahale etme imkanım olmuyor. Yani umutlu olmak derken hani umutsuzluğa karşı umutlu olalım gibi bir öneride bulunurken içimizde yaşadığımız ve elimize altında olmayan, müdahalemiz altında olmayan o geçişlere karşı bir şey yapalım demek istemiyoruz aslında.
Hmm.
Orada yapacağımız çok fazla bir şey yok. Nasıl mutlu olduğumuzda haydi bakalım dünyada bin tane şey var, kötülük var, senin mutlu olmaya hakkın yok deyip mutluluğu da engelleyemiyorsak, mutsuzluk ya da umutsuzluk ya da hüzün ortaya çıktığında da yok yok çok güzel şeyler var dünyada, hadi bu duygudan sıyrıl, şu duyguya geç dememiz hayatla örtüşen bir şey değil, samimi değil. Bunun karşılığı da yok. Hani bunun üzerinden insanlara tavsiye ve öneride bulunmak beni samimiyetsiz biri de yapabilir. Hadi böyle olma demek. Hadi biraz toparla.
Evet.
Peki umutlu olmak ne demek? Ve hatta işte hem kültürümüzde değil mi, hem kutsal kitaplarımızda bu umutlu olmakla ilgili ya da umutsuzluğun felaketleştirici şeyiyle ilgili de bir sürü öğüt var. Bunu nasıl anlayacağız? Bunu şöyle anlayabiliriz. Zihnimin içindekilerle, kafamın içindekilerle, elimin altındakiler ve dilimin ucundakiler birbirinden farklı şeyler.
Kafamın içindekiler?
Kafamın içindekilerle, dilimin ucundakiler. Kafamın içindekilerle, elimin altındakiler. Ben kafamın içinde bir düzenleme yapma yetkisinden uzak bir varlığım. Oraya çok müdahale edemiyorum. Bazı düşünceler giriyor, çıkıyor. Umut giriyor, umutsuzluk giriyor. Neşe giriyor. Kahır giriyor. Ben bir şeylerden etkileniyorum sürekli. Öyle bir yapım var. Çevreden, kendimden, seslerden. Orası, yani zihnimin içi, kafamın içi çok müdahale alanım altında olan bir yer değil. Ama dilim, söylediklerim, yaptıklarım, elimle yaptıklarım ya da söylem olarak ortaya koyduğum şeylerden sorumluyum. Burası benim kontrol alanım aslında. Burada ben bir şey söylerim ya da söylemem. Bir şey yaparım ya da yapmam. Yaptıklarım ve söylediklerim benim hesabıma yazılır. Ve onlardan sorumlu tutulurum. Şey de böyledir mesela, bu tür meseleleri anlamak için hukuk alanına bakmak lazım. Yani hırsızlık yapmayı düşünmek, hırsızlıkla ilgili plan kurmak zihinde. Bunlar suç değildir. Ama hırsızlık yapmak suçtur. Ya da cinsel saldırıda bulunmayı düşünmek suç değildir. Bununla ilgili söylemi olması, eylemi olması suçtur. Yani hukuk da bize aslında diyor ki, ben senin kafanın içindekilerle ilgilenmiyorum. Sen yapacak mısın, yapmayacak mısın? Ben ona bakıyorum diyor. Öyle bir netliğe ihtiyacımız var. Çünkü ortada bir sorun olduğunda. Şimdi aynı netliği kendimize de göstermemiz lazım. Ve hayata o pencereden bakabilmemiz lazım. O zaman bu tür durumlarda, böyle karanlık bulutların üzerimize çöktüğü, önümüzü göremediğimiz durumlarda umutlu olmaya çalışmak beyhude bir davranış.
Belki de yarayı derinleştiriyor.
Evet.
Acıyı derinleştiriyor tam tersine.
Değil mi? Nasıl acıyı derinleştiriyor? Yani çünkü ben hani kendime umutlu bir şey söylediğimde orada, o umutsuz havayı kırmak için, zihin bana diyecek ki ya, onu nötralize edecek, onu ortadan kaldıracak başka bir şey de söyleyecek. Mesela işte kronik hastalığı olanlar kendilerine ya da etraftan şöyle şeyler duyuyorlar. Bak, senden kötü insanlar da var. Daha zor durumda insanlar var. Ama ben zor durumdayım zaten. Yani onların varlığı benim çektiğim sıkıntıyı ortadan kaldırmıyor ki. Ve ateş düştüğü yeri yakar diye de bir mesele var. Herkesin derdi herkese zor. Ama zihin onunla ilgili bin tane şey üretebiliyor. Mesela şöyle şeyler üretiyor zihin. Ama onun da şöyle desteği var. Şöyle bakıyorum, onun imkanı çok iyi, benim imkanım da yok. Yani hani o olumsuz havayı dağıtmak için söylediğimiz... Ama olumsuz havayı dağıtmak için söylediğimiz şeylerin bir karşılığı yok. Ama neyin karşılığı var? Şunun, mevcut şartlarda harekete geçme imkanını göstermek ve bununla ilgili bir yol haritası çizmek önemli bir şey. Bu ne demek? Bu şu demek. İçimizde korku ve umutsuzluk olsa da şu an ben hareketlerimi, davranışlarımı, söylemimi neye teslim edeceğim? Ben içimden geçen ve sıkıntısını yaşadığım şeyin etkisi altında mı konuşacağım? Yoksa mevcut şartlara göre kendimi şöyle bir check edip, denetleyip, mevcut şartları kontrol edip ona göre bir tavır mı alacağım? Burada vurgulanan şey umutlu olmak değil, umutla hareket etmek.
O zaman umutlu olmakla ya da umutsuz olmakla umutsuzca hareket etmek arasında ve tersi olarak da bu geçerli, fark var.
Evet.
Umutsuz olmak başka, umutsuzca hareket etmek başka.
Evet. Umutsuzluğu merkeze alıp ona göre hayatı şekillendirmek meselesi var. Oraya müdahale ediliyor. Oranın yıkıcı etkisinin altı çiziliyor. Çünkü kişi mesela ya nasıl olsa bu iş hallolmayacak dediği andan itibaren mevcut şartlardaki imkanları görmezlikten geliyor. Ve elini yapacağı şeylerden çekiyor. Bu sorunun hem daha derinleşmesine sebep oluyor hem de kişinin acısını daha da yoğun bir şekilde yaşamasına sebep oluyor.
Umutsuzluğu öğrenmeye başlıyor. Öğrenip öğrenilmiş, evet. Umutsuzluk kavramı.
Öğrenmiş umutsuzluk karşımıza çıkıyor. Kendini gerçekleştiren kehanet karşımıza çıkıyor. Bak diyor, ben umutsuzdum, iş yapmadım ve gördün mü, evet oldu, bak haklı çıktım. İyi ki iş yapmamışım, daha beter üzülecektim diye elinin altında belki birilerine temas edecek bir sürü imkandan yoksun bir şekilde hareketsiz kalıyor. Burada birbirimize umutlu olmayı teşvik ederken ya da harekete geçmeye yönelik şeyler söylerken bu içsel alana bir atıf yapmamaya gayret etmek önemli olacak. Yani içimizi değil elimizin altındakini değiştirmeye yönelik bir tavır izleyelim. İçimizi temizlemeye çalışmayalım. O olumsuz duygulardan kurtulmaya çalışmayalım. O duyguların farkına varıp onlara bir yer açıp şimdi şu anda ne oluyor ve bu şartlar altında ben ne yaparsam hem kendim için hem de birilerine yönelik bir fayda ortaya koyabilirim. Sonucunu gözetmeden üzerine düşeni yapmak, uygun olanı yapmak. Bu hem olumsuz şartlar altındayken benim bütünlüğümü sağlıyor, bana bir imkan tanıyor. Hem de şartlar değiştikten sonra da bana başka şeyler vaat ediyor. Çünkü o içsel alan, çok kontrol edemediğimiz bir alan diyoruz ya, biliyoruz işte ikimiz de içsel sıkıntısı olan insanlarla karşı karşıyayız. Bir grup insan da şöyle gelir, hani her şeyim var ama hiç mutlu olamıyorum. Yani aslında ben eskiden şu sıkıntıları çektim, o zaman şeydim ve bundan daha iyiydim. Şimdi bak öyle de değilim. Yani maddi olarak bir sıkıntım yok. Çevremde sevenlerim falan var. Ama yine de bir zorlantı içindeyim.
Bazen de acının kaynağı o oluyor bize getiren.
Evet.
Bunu hani kabullenmekte ya da ne diyelim taşımakta çok zorlanıyorlar. Dediğiniz gibi hani her şeyim var. Hiçbir sıkıntım yok.
Evet. Yani
maddi anlamda olabilir bu vesaire ama niye böyle hissediyorum? Böyle hissediyor olmanın kendisine verdiği anlam çok suçlu hissettiriyor.
Aynen öyle.
O da umutsuzluğu besleyebiliyor. Evet.
Şöyle bir genel bir yanlış anlamı var. Bize gelen, bize başvuran insanlar işte sosyal anlamda zorluk çekmiş insanlar, kötü aile şartlarında büyümüş insanlar, hali hazırda işte maddi sıkıntıları olan insanlar ya da hani bir dert, fiziksel bir derde sahip olan insanlarmış gibi görünüyor. Tamam, biraz önce dedik insan çevresinden çok etkileniyor. Ama bazen çevresindeki şartlar çok verimli olsa da kişiyi asıl etkileyen şey o içsel maruz kaldığı unsurlar olabiliyor. Orada korkular, kaygılar, umutlar, umutsuzluklar, geleceğe ilişkin öngörüler, geçmişteki yapılan hataların ya da yanlışların ya da başına gelen olumsuzlukların analizi. Bakın onlar benim beynimin içinde, kafamın içinde ya da bedenimin içinde. Ona dışarıda değil, O yüzden dışarıdaki şartlar çok verimli ve iyi olduğu zamanlarda bile o içimdekilerle ben hareket edersem, o zaman çok daha yıkıcı ve tuhaf bir görüntü de ortaya çıkarmış oluyoruz. İnsanlar bize riyakarlıkla ya da şımarıklıkla davranabilir.
Şükürsüzlük.
Şükürsüzlükle davranabilir. O yüzden hani zor zamanlarda bu olumsuzluğa yer açmak, hem benim o zor zamanlarımı hasarsız atlatmama sebep olur, hem de zor zamanlar geçtikten sonra da benim psikolojik sağlıklığımı devam ettirir. Çünkü mesele orada. Mesela bizim dış ortamda maruz kaldıklarımız değil, aslında o içimizde taşıdığımız ve görünmeyen unsurlarla nasıl hareket edeceğimiz, onlara karşı nasıl davranacağımızı anlamamız lazım. O bize bir şey vaat ediyor psikolojik iyilik anlamında.
Evet, mutluluk teorilerinde de sanırım hocam, değil mi? Bu özellikle varoluşçu ekolde hani mutluluk dediğimiz şey, bizim güzel yaşantılar üst üste yaşadığımız o mutlu anların toplamıyla gelen bir şey değil. İçsel ya da dışsal sıkıntılarla nasıl başa çıktığınız,
evet,
ve oradan nasıl ayağa kalktığınızla ilgilidir. Dediniz ya, sonradan o psikolojik sağlamlılık ve dayanıklılığı artıran bir şey oluyor. O sıkıntı içerisindeyken onunla olan yüzleşmeniz ya da onu taşımanız. Bunu hatırlattı bana. O mutluluk dediğimiz şey neyse o insan için, herkes için değişir. Bunu sağlayacak bir şey varsa da bu sıkıntılarla başa çıkma ya da onları taşıma.
Evet, taşıma kapasitesi.
Kapasitesi ve biçimiyle.
Evet, biçimi, taşıma, o içsel alana karşı uygulanacak stratejinin ne olduğu, o belirleyici oluyor. O stratejiyi tekrar gözden geçirmek için de şu ayrımı iyi yapmamız lazım. Ben karamsarım ya da hayat böyle değil de ben varım, bir de duygularım var. Şu anda karamsar bir hava içindeyim. Hayatın kötü gideceğine dair düşüncelerim var. Şimdi bu şu demek: ben varım, bir de düşüncelerim var demek. Ben varım, duygularım var demek. O zaman bu duygular kime ait? Bana. Yani tıpkı benim diğer eşyalarım gibi, diğer malzemelerim gibi, kıyafetlerim, aksesuarlarım gibi. Yani benden farklı bir şey bunlar. Ben bunları taşıyorum ve bir müddet sonra bunların ömrü dolacak ve ben bunları değiştireceğim. Ama ben hep varım. Kendimi bildim bileli benim bir sürü özelliğim değişti. Fiziksel özelliklerim değişti. Kıyafetlerim değişti. Oturduğum yer değişti. Arkadaşlarım değişti. Üzerime aldığım kimlikler değişti. Öğrenciydim, evlattım, doktordum, eş oldum, baba oldum. Bir değişim içindeyiz ama değişmeyen bir şey var. Bunların hepsinin de bir ömrü var dedik ya.
Evet.
Mesela her türlü rolün, her türlü kimliğinin de bir ömrü var.
Duygunun.
Evet. Şimdi bunların bazıları uzun ömürlü. Yani uzun ömürlü derken diye birbirlerine kıyasla uzun ömürlü. Bazılarının ömrü çok daha kısa. Ve yani herkes de şimdi, sayın dinleyiciler de hak verecektir. En kısa olanlar da bu mutluluk falan oluyor.
Evet. Hemen. Şu örneği veriyorum bazen. Hani çok sevindiğiniz, mutluluktan havalara uçtuğunuz ve bir haberi düşünün. Geçmişte, evet, yaşadığınız böyle bir mutlu bir anı düşünün. O ilk andaki sevinçle bir saat sonraki, iki saat sonraki, bir gün sonraki, bir yıl sonraki aynı mı? Aynı duygu mu?
Değil mi? Ne kadar hızlı değişiyor.
Değişiyor. Öfke de böyle, kaygı da böyle, endişe de böyle.
Evet. Ama öfke, kaygı ve endişenin problem olmasının sebebi bizim onları içimizde taşımaya karşı yüksek bir itiraz içinde olmamız. Yani olumlu düşünceler, olumlu duygulara karşı bir misafirperverliğimiz var. Onlar gelsin, onlar, evet, hiç gitmesin. Ama olumsuz olana karşı, o yüzden bir saat sonra, bir saat önce yaşadığım mesela kaygıyı ve dehşeti ben bir saat sonra hatırladığımda yine çok etkileniyorum. Diyorum ki buna izin veremem.
Evet.
Bu çok tehlikeli. Bu beni o kötü bir yere götürecek.
mesela panik bozuklukta, panik ataklarda çok sık olan bir şey değil mi? Yeniden o duyguyu yaşayacağını düşünmek, ondan endişelenerek evet. onu beklemek.
Evet.
O hal zaten kendisi çok yorucu ve rahatsızlığın devamında da bir faktör oluyor, sürdürücü bir faktör oluyor diyebiliriz. Hocam burada kısa bir ara verelim. Aradan sonra tekrar tamam. bu konudan devam edeceğiz inşallah. Kıymetli İnşallah. Dinleyenlerimiz kısa bir ara, aradan sonra yeniden birlikte olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Tekrar merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Anlamlı Yaşamak programında umudu ve umutsuzluğu konuşuyoruz. Bu iki duyguyu, hatta duygunun da ötesinde bu iki bazen davranışı konuşuyoruz, aksiyonu konuşuyoruz.
Evet.
Aradan
evet.
önce çok kıymetli bir şey söylemiştiniz hocam başlarken. Umutsuz hissetmekle umutsuz davranmak arasında evet. çok önemli bir fark var. Ya da bütün duyguların, yaratılan her şeyin olduğu gibi bir ömrü olduğunu, gelip geçici olduğunu, mutluluğunda, mutsuzluğunda, umudunda, umutsuzluğunda, zihnimizin içinde, bizde zaman zaman misafir olup gittiklerini, bunları sonsuza dek tutamayacağımızı konuşmuştuk. Önemli ayrımlardı bunlar. Ve aradan hemen önce de ben ve duygularım, ben ve düşüncelerim diye bir ayrım yaptınız. Bu ayrımı neden yaptınız? Neden önemli, neden kıymetli? Biraz buradan devam edelim isterseniz.
Bu ayrım zor zamanlarda çok kıymetli oluyor. Yoksa insanın kendini düşüncesinden ve duygusundan ayırması çok mümkün değil. Mesela hani böyle bir şey dediğimde bir itiraz da yükselebilir. Ben düşüncelerimden oluşan biriyim. Düşüncelerim beni bu...
Beni ben yapar.
Beni ben yaptı. Beni bu yaşıma kadar getirdi. Ve düşünce de kıymetli bir şeydir. Hani düşünce suçu diye bir şey var. Ya da düşüncenin düşünce özgürlüğü diye bir şey var. Bahsettiğim şey günlük hayatta sürekli uygulamak zorunda olduğumuz bir şey değil. Yani kişinin kendini düşüncelerinden, duygularından farklı bir varlık olarak ele alma becerisini sürekli yaşamak çok yaşamla bağdaşan bir şey değil. Ama zor zamanlarda duygular ve düşünceler kendini çok hakim kıldığı zamanlarda ve benim davranışımı kontrol etmeye başladığı zamanlarda bu ayrımı yapmak çok hayati oluyor. Yani korkuyla davranmak, umutsuzca davranmak, umutsuzca hareket etmek ya da günlük hayatımı, yaşantımı, çevremi, yapacağım işleri bu umutsuzluğu merkeze koyarak planlamak benim acılarımı çok daha katlandırıyor. Bu acıların dışarıya doğru da ilerlemesine sebep oluyor. Etrafımdakileri de rahatsız ediyor ve hani bana bir şey vaat etmiyor. Bu ayrım önemli. O yüzden ben ve benim taşıdığım unsurlar. Bu unsurların içine biraz duyguyu, düşünceyi, dürtüleri de koymamız gerekiyor. Ama belli dönemlerde, bu zor dönemlerde bu duygular ve düşünceler hem dışarıdan hem içeriden çok etkisini gösterebiliyor. Şimdi bugünleri tekrar şöyle bu açıdan ele aldığımızda işte yeni bir dalga içindeyiz. Vakalar artıyor. Etrafımızda insanların tekrar hastalandığını, hastaneye yattığını görüyoruz. Tekrar yakınlarımızın vefat haberlerini alıyoruz. Dünyaya bakıyoruz. Dünyada bu konuyla ilgili bir ışık yok. Ve şu anda bir kara bulutun içinde gibiyiz. Bunun da ne zaman üzerimizden kalkacağı hiç belli değil. Ve bunun üzerinden insanlar hayatlarını planlamaya kalkıyorlar. Böyle bir halde duyguyu ve düşünceyi eylem merkezinden kaldırmak çok kolay görünmüyor. Yani artık eskisi gibi değil. insan ilişkileri de, yaşadığım ortam, çalışma biçimimde, akrabalarımla ilişkilerimde. O zaman ben kendimi geri çekeyim gibi bir hava ortaya çıkıyor. Ya da yaptığım şeylerin bir anlamı yok. Şimdi böyle durumlar, duygu ve düşünce çok bana yapışıyor ve benim yerime hareket ediyor. Fakat bunun sadece bir duygu ve düşünce olduğunu fark etmek ve şimdi şu şartlar altında neler yapacağıma odaklanmak, bu sıkıntılı zamanı daha verimli geçirmeme sebep olur. Ya da en azından verim konusunu bilemiyoruz. O bir takdirdir. Yani o bir sonuçtur. Bir şey yaparsınız verimli olur ya da verimsiz olur. Ama mevcut şartları gözden geçirerek şu anı tekrar planlamak benim bu dönemi daha acısız, daha ızdırapsız atlatmama sebep olur.
Bir şeylere baksak, alternatiflere baksak, kefeye koysak, bir tarafta çok umutsuzum, dünyanın da işte bu halimizin de nereye gideceği belli değil, baksana hiçbir ışık yok.
Evet.
Diye düşündüğümde, zihnime bunlar geldiğinde, bu benim günlük yaşamımı nasıl etkiliyor, ne yapıyorum?
Çok güzel.
Mesela nasıl davranacağım? Bir alternatif olarak elimdeki var olanlara da temas etmeyebilirim. Öylece davranabilirim bu umutsuzluğun ışığında. Bunun olası sonuçlarıyla.
Çok güzel. Aynen öyle.
Bu duygular var, bu düşüncelerim var. Bunları görüyorum ve kabul ediyorum. Ortada bir gerçeklik var ama ben günlük yaşamımı farklı şekilde organize etmek istiyorum. Elimden geldiğince, kontrol edebildiğimce. Bunun olası sonuçları. Yani eğer okuyorsam, evet, okuluma işte online çevrim içi vesaire devam ediyorum. Dışarı çıkabileceğim saatlerde dışarı çıkıyorum. Yürüyüşümü yapıyorum. Çocuklarımla ya da evlatlarımla, çevremle ilgilenmeye çalışıyorum yine şartların el verdiğince. Ve günlük yaşamımı organize etmeye çalışıyorum. Ama içim böyle can sıkıntım var, umutsuzluğum var. Bunun sonuçları nasıl olur? Bu alternatifleri bir kefeye koyup bakmak, faturalarına bakmak.
Çok kıymetli. Yani yapacağımız en önemli şeylerden biri bu. Yani içinde bulunduğumuz duygunun nereden kaynaklandığını ya da doğruluğunu araştırmak yerine bu duygu ve düşüncenin beni nereye götürdüğünü araştırmak. Çünkü şimdi insan olumsuz bir şeyle karşılaştığında doğal olarak o olumsuzluğu silip hayata öyle devam etmek istiyor. Hmm. Olumsuzluğu silmeye kalktığımızda da şöyle bir strateji uyguluyoruz. Bu neden var? Nereden kaynaklanıyor? O kaynağı bulup ortadan kaldırabilir miyim? Mesela umutsuz bir halle kişi karşı karşıya kaldığında umut vadeden çözümler ve alternatif düşünceleri üretme eğiliminde oluyor. Ama durum bu kadar keskinken ve netken o zaman bu çaba beyhude olacak. Yani niye insan kaynağına dönüyor? Mesela bu düşünce nereden kaynaklanıyor? Bu umutsuzluk, bu duygu niye var? Ve ben bunun kaynağını bulup yok edemez miyim? Burada içine dönüyor ve bunun işte olası nedenlerini araştırıyor. Yani bu duygum doğru mu? Ben böyle düşünmekte haklı mıyım? Oradan baktığında haklı ve doğru olduğunu görüyor. Ama bu haklılık ona bir şey vaat etmiyor. Mevcut umutsuzluğunu daha da derinleştiriyor. Daha derinleşince kişi bir daha kaynaklarına dönüyor. Ben kötü oldum, bunu ortadan kaldırmalıyım. Burada bir sarmala giriyor. Ama senin dediğin bakış açısı, yani bu duygu ortaya çıktı. Ben bu duyguya kendimi teslim ettiğimde ben nereye doğru gidiyorum? Yapacağım işlerde bu beni nereye götürecek? Bana ne vaat edecek? Bunu merkezden kaldırıp bu şartlar altında yapacağım işlere baktığımda o bana ne vaat edecek? Bu ayrım ya da bu bakış çok hayati oluyor böyle zor zamanlarda. Bu bakışın gelişmesi için de aslında kendimizi bir tekrar çek etmemiz, kendimizle ilgili ortaya koyduğumuz ilkeleri, nasıl biri olacağımıza dair kendimize verdiğimiz sözleri hatırlamamız bu süreci yönetmemizi kolaylaştırıyor. Ben hayatta neyi önemsiyorum? Ben bugüne kadar kendim için ve etrafımdakiler için nasıl biri olmayı planladım? Burayı fark etmek bana bir hareket alanı açıyor. Çünkü orada bir umutsuzluk, korku var. Kaygı var, karamsarlık var. Bir de benim hayatta yürümek istediğim bir yol var. Olmak istediğim kişi var. Şartlar değişse de ben hayatta kendimi var eden ilkeleri ortaya koyacak bir zemin bulabilirim. Biraz önce dediniz ya, öğrenciysen işte daha önce okula gidiyordun, arkadaşlarınla iletişim halindeydin ve hani senin için önemli olan şey öğrenmek ise onu hayatına geçirecek başka imkanlara sahiptin. Şimdi de başka imkanlara sahipsin. İşte destek olmak senin için önemliyse arkadaşlık ilişkilerinde, arkadaşlarınla beraber işte geziye çıkardın, bir parkta otururdunuz, restoranda muhabbet ederdiniz. Şimdi aynı ilkeyle başka enstrümanları kullanarak o ilkeyi hayatıma geçirebilirim. Böyle bakmak benim ızdırabımı dindirir, acımı azaltmaz. Yani bundan 1,5 yıl önceki hayatımıza bir baktığımızda, 1 yıl önceki hayatımıza baktığımızda neleri kaybettiğimizi hepimiz görüyoruz. Yan yana duramıyoruz, kucaklaşamıyoruz, eski ilişkilerimiz yok.
Safları sıklaştıramıyoruz.
Sıklaştıramıyoruz. Bunun acısını hiçbir şey ortadan kaldırmaz. Ama şu anda mevcut imkanlar dahilinde başka yollarla bu desteğimizi, öğrenme azmimizi, birbirimize yardım etme biçimimizi, birbirimize eğlenme, karşılıklı eğlenme formatımızı değiştirecek bir sürü enstrüman da var. Bunların akmasına izin vermek gerekiyor. Umutsuzca hareket etmek, değişen zamana ayak uydurmamakla da ilgili bir şey. O zaman sizi tarih dışı da bırakır. Yani şu anda gelişen ve değişen enstrümanlara ben icabet etmezsem, ben katılmazsam, ben o geçmişteki iletişim biçimi ve geçmişteki ilişki biçiminin tekrar geri gelmesini bekleyecek olursam, gelişmekte olan birçok meseleden dışarıda kalacağım. Umutsuzca davranmak, umutsuzca hareket etmek beni böyle bir tehlikeye de götürüyor.
Evet, siz şeyi anlatırken yani bu zihnimdeki düşünceler bir otursun, işte bu duygularım bir geçsin, ben bunları bir anlayayım, bir çözüm bulayım da ondan sonra bir hareket edeyim dediğiniz zaman o satranç tahtası örneği aklıma gelmişti.
Evet.
Onu sizden duymuştuk hocam, hatırlar mısınız? Böyle bir zihnimizde sürekli bir satranç tahtası kuruluyor.
Evet.
Oyun kuruluyor. Siyah taşlar, beyaz taşlar. Onu biraz hatırlatabilir
misiniz? Evet, o da bu tür zamanlarda işimize yarayan bir metafor olarak karşımızda duruyor. Satranç oynamayı önemseyen dinleyicilerimiz varsa bunu çok iyi bilirler. Hani iki tane renkten oluşuyor, siyah taşlar ve beyaz taşlar ve iki takımın mücadelesi söz konusu. Bu oyun sırasında da karşı tarafın ne kadar taşını azaltırsak oyunda da kazanma şeyimiz var. Şansımız doğuyor. Şimdi kendi hayatımızı, kendi zihnimizi bu sonsuz bir satranç tahtasına benzetirsek, burada beyaz taşlar ve siyah taşların mücadelesi olarak görürsek bu yaşadığımız olumsuzlukları, taşımak istemediğimiz o olumsuz duyguları, düşünceleri, dürtüleri, anıları, mesela siyah taşlar olarak mücadele edilmesi gereken unsurlar olarak görürsek ve hani işte kendimizde gördüğümüz olumlu unsurları da ya da hayattaki ilkelerimizi de beyaz taşlar olarak görürsek, yaşamak istediğimiz, canlandırmak istediğimiz davranışları ya da anıları, burada senin de dediğin gibi bu olumsuz düşünceler ve duygular ortadan kalktıktan sonra yaşamama devam edeceğim. Bu satranç tahtası üzerinde o siyah taşları teker teker elimine ettikten sonra, ortadan kaldırdıktan sonra hayata döneceğim gibi bir stratejiyi besliyor. Bunun için çaba sarf edebiliriz. Bazı olumsuz düşüncelerimizi zihnimizden atmaya çalışabiliriz. Olumsuz anılarımızdan uzaklaşmaya çalışabiliriz. Fakat bunları yapsak da aslında biz neden ibaretiz? Buradaki oyunda siyah taşlar kimin taşları? Beyaz taşlar kimin taşları? Beyaz taşları sahiplenmek konusunda çok istekliyiz ve çok daha hevesliyiz. Evet, bu taşlar benim, ama oradaki siyah taşlar kimin? Ve siyah taşlar oyunu kaybedince, siyah takım oyunu kaybedince aslında kim kaybetmiş oluyor? Değil mi? Ben mi? Çünkü o siyah taşlar da benimse, onların oyunda kaybı aslında benim de kaybım demek. Ben bu takımdan biri miyim? Yoksa ben bu takımın, bu takımların, bu oyuncuların mücadele etmesine izin verdiğim o zemin miyim? Çünkü bunlar benimse, ikisi de, beyaz taşlar da benimse, siyah taşlar da benimse, o zaman ben bunlardan daha büyük, daha bunları içeren, daha bunların hayat bulmasına fırsat veren bir zemini teşkil ediyorum. Ve bunlar benim üzerimde oynanan oyuncular. O zaman aslında bunlar beyazı da siyahı da benim düşmanım değil. Problem nerede? Problem ben bunlarla mücadeleye izin verdiğimde ortaya çıkıyor. Kendimi sadece beyaz taşlardan ibaret gibi gördüğümde ortaya çıkıyor. Siyah taşların da bana işaret ettiği önemli alanlar var. Mesela korku benim için kıymetli olanın bir alarm vazifesidir. Benim için kıymetli olan tehlike altında olduğunu gösteren bir alarmdır. Mesela o alarmı kapattığımda, o korkuyu zihnimden attığımda ben tehdit algılamamı da değiştiririm. Ve benim için artık her yol yürünebilirdir. Ve o zaman başıma her türlü sıkıntı gelebilir. Korku beni aslında bir yerden korumakla da görevli bir unsur. Şimdi benim o umutsuzluk da öyle. Umutsuzluk benim korumak istediğim kıymetli olanla ilgili bir şeyler yapmam gerektiğine dair bir şey söylüyor. Ben onunla mı ilgili bir şey yapayım, yoksa bu umut ya da umutsuzluk duygusuyla mı ilgili bir şey yapayım? Değil mi? O sadece bir işaret zaten, umutsuzluk. Ya da düşünce de öyle. Bak, hani bu hava hiç bitmeyecek. Bir yıl geçti, belki bundan sonra hep böyle bir, artık yeni bir normalimiz oldu, yeni bir düzenimiz oldu, yeni bir düzene geçiyoruz. Şimdi bu bir yorum, bu bir düşünce. Ve bu düşünce şimdiden baktığımda çok haklı gibi de görülüyor. Ama bundan 1,5 yıl önce böyle bir düşünce yoktu. O zaman da başka düşünceler merkezdeydi. Ama tık diye hayat bize bu düşünceyi önüne koydu. Ha, bu ne demek? Aslında şu demek: 1,5 yıl sonra ben başka bir şeyle de uğraşıyor olabilirim. Ve bu düşünce tamamen etkisini de kaldırabilir üzerimden. O zaman bu düşünceye merkez alarak niye hayatımı düzenleyeyim ben?
Yani yeni bir satranç oyunu kurulacak. Tekrar, değil mi, taşlar dizilecek. Başka düşünceler, başka mücadeleler olacak.
Evet.
Ben ne yapacağım, bu satranç tahtasını alıp bir yerlere gidecek miyim, yoksa oturup o oyunu mu seyredeceğim sadece sürekli?
Değil mi? Yani o şeylerle, olumsuzlukları zihnimden atmaya mı çalışacağım? Böylelikle hayattan kopacağım. Hayat akacak ve ben kendi içimdeki mücadeleyi devam ettiriyor olacağım.
Evet. Peki hocam, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz.
Ben teşekkür
ederim. Bu hafta
ederim.
Umudu ve umutsuzluğu, yani aslında yine duyguları, düşünceleri,
evet,
davranışları bir arada konuşmaya çalıştık. Umutsuz, evet, hissetme ile umutsuz davranmak arasındaki farkı tekrar bir ortaya koymaya çalıştık.
Aslında hep kendimiz için yapıyoruz bu programı da. Bugün daha da bir kendimiz için yapar olduk. Evet. Biraz kendi bugünlerde yaşadığımız umutsuzluğa da bir, yani hani kişisel olarak da ben kendim için de bunları konuşmak istedim. Çünkü böyle birileriyle paylaşmak ve tekrar kıymetli olanın altını çizmek hepimize de iyi geliyor. Söyleyene de iyi geliyor, dinleyene de iyi geliyor. Umarım dinleyicilerimize de bir katkımız olmuştur.
İnşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftalık da bizden bu kadar. Önümüzdeki programlarda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar.